Ayrım 6, sayfa 45. İkindi paydosunda Zerrin'le çıktılar. Kız hala amcasının oğlundan bahsediyordu. Artık sinirine dokunmaya başlamıştı. Ona hiçbir zaman bugünkü kadar kızdığını hatırlamıyordu. Yalnız kızmak değil, nefret de başlamıştı. Bu his şaşılacak şekilde büyüyüp gelişiyordu. Kaşları çatıldı. Her gün yanlarından sürtünürcesine geçen, laf atanlara alttan alttan gülerdi. Birbirlerine iyice sokulurlar, koltuklarında çantaları, adımlarında telaş, heyecandan boğulurcasına uzaklaşırlar ama gene de erkekler tarafından kovalanmanın gururunu duyarlardı. O gün ilk defa bu gururu duymadı. Zerrin habire sanki mahsustan, amcasının oğlundan söz ediyor. Nilüfer de sinirlendikçe sinirleniyordu. Bir ara boğulacak hale geldi. ''Anladık kardeş'' dedi. Sarışın, mavi gözlü, uzun boylu, güzel konuşuyor. ''Anladık, ilk görüşte aşık olmuş gibisin. Ne bu?'' Zerrin pişkinliğe vurdu. ''Gel bize, gör de bak.'' Nilüfer tam ters bir cevap verecekti ki yanından kırmızı bir bisiklet ok gibi geçti. İrkildi. Çatık kaşlarıyla bisikletlerin arkasından sertçe baktı. Gene oydu. Her günkü arsız liseli. 20 metre ileride bisikletini kuvvetli bir frenle durdurup dönmüştü. Kıpkırmızı yanakları, uzun kirpikli simsiyah gözleri, kocaman gövdesiyle en azından 30'unda gösteriyordu. Liseli kızlar arasındaki ismi Serseri Milyoner'di. Kızlar yollarını karşı kaldırıma değiştirdiler. Serseri Milyoner hemen yanlarına sokuldu. Yoldan gelip geçenler durmuş bakıyorlardı. Nilüfer tıkacını atmışçasına, ''Gene mi siz? Ne var? Ne istiyorsunuz Allah aşkına? Doğru yolunuzda gidemiyor musunuz?'' Beriki boynunu büktü. ''Sayenizde gidemiyorum efendim.'' ''Aa!'' Zerrin kıkırtıyla gülüverdi. Nilüfer bu sefer ona döndü. ''Aşk olsun yani Zerrin. Yaptığını beğeniyor musun? Ne yapıyorum kardeş?'' ''Gülüyorsun. Büsbütün şımaracak.'' Adımlarını açtılar. Serseri Milyoner her günkünden de beter bir yapışkanlıkla peşlerini bırakmıyordu. Arada yanlarından rüzgar gibi geçip 30-40 metre ötede sert bir frenle duruyor, geri dönüyordu. Çok zengin bir fabrikatörün yeğeni olmaktan başka adamın tek varisiydi. 19'unu sürüyordu. Cebinde demetle 50'lik yüzlükler. Har vurup harman savuruyor, öğretmenlerle birader diye konuşurdu. Lise sonunda takılıp kalmıştı ama umurunda değildi. Nilüfer her günkü gibi asfaltın dönemecinde Zerrin'den ayrıldı. Öyle hızlı yürüyordu ki yanakları kızarmış, saçlarının diplerine ılık ılık ter basmıştı. Bir an önce eve kendini atıp arsız oğlandan kurtulmak istiyordu. Her gün takılır, laf atar, yanlarından sürtünürcesine geçerdi ama bugün nedense azıtmıştı. Sevmiyordu, sevemiyordu. Kara kaş, kara göz, ablak, hatta bön surattan nefret ediyordu. Ne diye konuşacaktı? Birden kırmızı bisiklet durdu. Kalbi çarpıyordu. Etrafa bakındı. Hiç kimseler yoktu. Evse en azından 300 metre ötedeydi. Yakın bile olsa seslenemezdi ki. Seslense babası gene Gülpembe'nin kocası Ali'yi takardı yanlarına. Koskoca kızın jandarmayla gidip gelmesine ne derdi arkadaşları? Alay etmezler miydi? ''Ne istiyorsunuz benden? İri delikanlı, kalbinizi?'' dedi. Nilüfer nefretle cevapladı. ''Terbiyesiz, seni bey babama söylersem beni öldürür mü dersiniz? Vallahi bağıracağım şimdi. Ne duruyorsunuz? Bağırsanıza. Sizinle konuşmak istemiyorum. Zorla mı?'' ''Nilüfer, Nilüfer'cim. Aa, beni nereden tanıyorsunuz? Sizin gibi fevkalade güzel bir kızı tanımamak için kör olmak lazım.'' Nilüfer yoluna devam etmeyi denedi. Olmadı. Serseri Milyoner bisikletiyle önüne kesivermişti. ''Bana bak Nilüfer. Uzun lafın kısası, seni seviyorum. Değil avukat Nafiz Bey'in kızı. Hazreti Allah'ın kızı olsan seni alacağım, karım olacaksın.'' Nilüfer öyle bir öfkeyle baktı ki Serseri Milyoner ürktü. Bisikletini çekti, genç kıza yol verdi. O, öfkeden çılgına dönmüştü. Bir şeyler söylemek, bağırıp çağırmak istemişti ama elinden gelmemişti. Neler söylemişti ya Rabbi? Hazreti Allah'ın kızı bile olsan seni alacağım, karım olacaksın. Utançtan yerlere geçiyordu. Terden sırılsıklama olmuştu. Eve adeta uçarcasına gelmiş, kendini Gülpembe'nin odasına atmıştı. Yüzük oyun kapandığı sedirde omuzları sarsıla sarsıla içkiriyordu. Gülpembe hayretler içindeydi. Her gün neşeyle gelip acele kahvaltı isteyen kıza ne olmuştu bugün? Yanına gitti, sedire ilişerek saçlarını okşamaya başladı. Fırtınanın geçmesini bekliyordu. Fırtına nihayet geçti. Sedirden kalktı, Gülpembe'nin yanına oturdu, kollarını kadının boynuna doladı. Gülpembe sordu, "Hayrola?" Nilüfer her şeyi bir solukta anlatıverdi. "İlahi Nilüfer," dedi Gülpembe. "Ben de başına kötü bir şey geldi sanmıştım. Bundan daha kötü şey olabilir mi Pembe abla? Senin başına devlet kuşu konmuş ayol. Kendine gel rica ederim. Neler söylüyorsun?" "Neler söylüyorum. Bu yaştaki bir genç kız böyle şeyler düşünür mü? Ne ayıp. Kızlar eskiden 15'inde bastı mı kocaya giderdi ayol. Şimdi devirler değişti. Hem ne sanıyorsun? Öyle aylak, serseri biriyle evlenmektense kendi kendimi öldürürüm daha iyi. Büyük söyleme. Allah yazdıysa. Hem niçin beğenmiyorsun o çocuğu? Yarın dayısı gözlerini yumuverse daha taşmal ona kalacak. Rica ederim kapa bu bahsi." Gülpembe üstelemedi. Kahvaltı tepsisini getirip önüne koydu. Gülpembe'nin aklı fena takılmıştı fabrikatör yeğenine. Ne zaman asfalta inse de muhteşem köşkün önünden geçse Nilüfer'i düşünür, gene kızın bu köşke gelin gitmesini tasarlardı. Fabrikatör Süleyman Bey'in dünyalar kadar zengin olduğunu herkes biliyordu. Adamın zenginliği dilleri destandı. Nilüfer'in böyle zengin bir köşke gelin gitmesi kendileri içinde bulunmaz bir nimet olmaz mıydı? Masallara renk, koku, yeni entrikalar katan hayal gücü bu mesele üzerinde işlemeye başlamıştı. Nilüfer fabrikatörün köşküne gelin gidiyor. Bir zaman sonra da hep birlikte köşke göçülüp yerleşiliyor. Kocası Ali, burada olduğu gibi, orada da köşkün bahçesiyle uğraşmaya başlıyor. Kendine gelince, fabrikatörün köşkünde hizmetçilerin başına kahya kesiliyor. Oh, yan geliyor, her işi onlara emrediyor. Yazdan yaza da gelsin yayla, gitsin İstanbul. Fabrikatörlerin yayla yahut İstanbul gezilerine tüm hizmetçilerini de birlikte götürdüklerini işitmişti. Bir ara Nilüfer'le göz göze geldiler. Nilüfer, "Şu zerrine öyle kızıyorum ki," dedi. "Niye?" "Amcasının oğlu gelmiş diye kurumundan geçilmiyor." "Gelmiş mi?" "Gelmiş. Şöyle güzel, böyle güzel. Bana ne? Sarı saçlı, mavi gözlü, şiir yazıyor, büyük yazar olacak. Bütün gün dilinden düşürmedi." Gülpembe'nin aklındaysa fabrikatörün köşkü. Fabrikatör hiç evlenmemiş. Çocuğu yok. 70'ine de merdiven dayadığı söyleniyor. Kız kardeşiyle yeğeninden başka varisi de olmadığından "Suat doktor yazar olacakmış," dedi Nilüfer. "Suat mı? Kim o?" "Aa, deminden beri anlatıyorum Pembe abla. Zehrin amca çocuğu." Gülpembe omuz silkti. "Doktor, avukat, eczacı. Bütün bunlar niçin? Para kazanıp rahat yaşamak için değil mi? İnsan rahatı bunlarsız bulabildikten sonra. Ne demek istiyorsun?" "Hiç, sözün gelişi." Nilüfer ona da kızmaya başlamıştı. Ne demek istiyordu? Kara kaşlı, kara gözlüleri sevmiyordu işte. Zengin diye zorla da sevemezdi. Hem ne karışıyordu başkaları? Odasına çıktı. Sarı saçlı, mavi gözlü, uzun boylu olsa hadi neyse. O ben bakışlardan Allah saklasındı. Aynalı dolabın karşısına geçti. Saçlarını çözdü, topladı. Yandan, sonra ortadan ayırdı. Daha sonra gece başı yaptı. O kadar güzelleşmişti ki, niçin şimdiye kadar saçlarını bu türlü toplamadığına şaştı. Şaştı ama niçin toplayacaktı? Serseri milyoner için mi? Hadi canım bırak şu aptalı. Onu bunu bırak ama Suat beni böyle görse. Zehrinden çirkin miyim yani? Hiç de bile. Zehrine o sözleri kompliman olsun diye söylemiştir. Herkes beni daha güzel buluyor. Hoş Suat haklı galiba. Çünkü beni henüz görmedi. Beni görse Zehrine yaptığı komplimandan dolayı özür dilemese bile içten içe pişmanlık duyar. Aynadan çekildi. Pencereye gitti. Tül perdeleri araladı. Zehrinler şu sıra herhalde salonda oturuyor olmalıydılar. Kim bilir belki de Suat'la beraberdiler. Acaba Zerrin benden söz açtı mı? Kim bilir belki de Suat arkadaşım var mı diye sormuştur. Zerrin de var demiştir. Bir avukatın kızı. Güzel mi çirkin mi? Ne cevap vermiştir? Güzel. Benden çok daha güzel demeye dili varır mı? Diyemez. Kabil değil. Kendini benden çok daha güzel sanıyordur aptal. Aptal tabii. Sersem. Ne diye arkadaş oldum şununla sanki? Kendini beğenmiş. Ben onun gibi ilk gördüğüm insana aşık olmadım ya. Onun gibi aptal mıyım ben? Koskoca fabrikatörün yeğenini bile reddettim. Ama kim bilir, belki de Suat'a bir fabrikatörün yeğeniyle konuşuyor demiştir. Demiş midir acaba? Ya demişse, ne yaparım sonra? Suat bana bakmaz. Baksa bile flörtü var diye boş verir. Pis kız, edepsiz kız, namussuz kız. Ah ya Rabbi, ne kadar bedbahtım. Pencerenin kenarına dayanarak ağlamaya başladı. Ne diye, ne diye iftira ediliyordu? Sevmiyordu onu. O bön bakışlı, o aptal çocuğu sevmiyordu. Ne diye seviyor sanılsındı? Hele uzun boylu, sarı saçlı, mavi gözlü biri ne diye böyle sansındı? Gözlerini yumruklarının tersiyle silerek ders çalıştığı masaya geçti. Masanın üstünde duran Zerrin'in zarif portresine nefretle baktı. Yalancı, dedi. Suat'a böyle söylemekten utanmıyor musun? Birden kendi sesinden ürktü. Etrafa bakındı. Perdeler inikti. Görülmesine, duyulmasına imkan yoktu. Ama kim bilir, belki de aralarında böyle bir konuşma geçmemişti. Durdu, meçhullerden gelecek sese kulak verdi adeta. Sonra kesinlikle, geçmiştir, dedi. Mutlaka geçmiştir. Geveze kız. Hem flörtü var, hem de çirkin demiştir benim için. Ben bilmem mi onu? Ne domuzdur o? Ama alacağı olsun. Elbet gözüm görür Suat'ı. Hem ne, nasıl olsa görecek beni. Onun beni çekiştirmesinin ne kıymeti olabilir ki? Zehrinden güzel, hem de çok güzel olduğunu ispat etmeliydi. Nasıl? Hiç olmazsa şu anda nasıl? Hırsından Zehrin'in fotoğrafını alıp yere fırlattı. Başına bir ağrı yapışmıştı. Çıldıracaktı. Ne diye, ne diye gelmişti şu Suat? Gelmişti hadi. Şu pis kız neden yalan atmış, flörtü var demişti. Ders mers umurunda değildi. Soyunup yatağına girdi. Yarın, yarın değilse öbür gün, öbür gün değilse daha öbür gün Suat'la ne yapıp yapıp tanışmalıydı. Kapının usulcacık açıldığını, içeriye annesinin girdiğini hissederek gözlerini yumdu. Leman Hanım usul usul geldi, elini kızının alnına koydu. Sonra telaşla odadan çıktı. Az sonra kocasıyla geldiler. Nafiz Bey de elini kızının alnına koyup çekti. Ateşi var. Uyandırsak mı acaba? Bilmem ki. Uyandıralım istersen. Sen bilirsin. Leman Hanım hafif hafif sarstı. Nilüfer inledi, sonra gözlerini açtı. Ne var anneciğim? Niye erken yattın bugün yavrum? Bilmem. Hasta mısın? Bilmem. Bir yerin ağrıyor mu? Cevap vermedi. Babasının aspirin içirmeye hazırlandığını anlayınca direndi. Bu kadarı da fazlaydı. İçmem, dedi. Başım ağrımıyor ki. Niye erkenden yattın? Hiç, uykum geldi yattım. Yapılacak bir şey yoktu. Odadan çıktılar ama hiçbir mana verememişlerdi. Nafiz Bey ise büyüttükçe büyütüyordu. Mutlaka bir sebebi olmalı değil mi Leman? Leman Hanım sıkılmaya başladı. Olsa söylerdi kocacığım. Söylemez. Bu yaştaki çocuk psikolojisini bilmez misin? Çocuk diyorsun ama maşallah genç kız oldu artık. Göğsünü falan görmüyor musun? Nafiz Bey'in içindeki korku karanlık bir deniz gibi sallandı. Görmez olur muydu? Görüyordu. Gördüğü içindi zaten bu korku. Dünyayı bozan rezillerden birinin hışmına uğramasındı Nilüfer. Takılmış, hatta sıkıştırıp öpmüş olmasınlardı. Titreyen sesiyle, Leman, dedi. Efendim, biz gene Nilüfer'i Ali ile birlikte gönderip akşam üzerleri de Ali ile eve dönmesini temin etsek. Ne dersin? Olmaz, utanıyor. Arkadaşlarından utanıyor ayol. Hiç kimsenin kızı muhafızla gidip gelmiyor. Arkadaşları arasında alay konusu mu olmasını istiyorsun? Nafiz Bey ısrar etmedi ama kızının yatağa vakitsiz giriş sebepleri üzerinde de sabahlara kadar zihin yordu. Leman Hanım ertesi sabah Nülfer okula, Nafiz Bey de işine gittikten sonra Gülpem Bey'i bir kenara çekti. Akşam Nülfer erkenden yattı. Ateşi de vardı. Niçin acaba? Buna Gülpembe de dikkat etmişti. Gülpembesiz yatağa girmezdi pek. Bilmem ama hanımcığım, zannedersem peşine takılan delikanlının yüzünden. Peşine takılan delikanlı mı? Kim bu? Gülpembe uzun uzun vallandıra vallandıra anlattı. Leman Hanım şehrin en büyük caddesi üzerindeki koca köşkü hatırladı. Fabrikatörün hemşiresiyle görüşmediği için sersene milyonerin annesi hakkında fazla bilgisi yoktu. Yalnız Doktor Ali Bey'inkinden defalarca işitmişti ki milyoner fabrikatörün liseye gidip gelen haylaz, müsrif, sırnaşık bir yeğeni vardır. Önüne gelene takılır. Ne demiş kıza? Fazla bir şey söylemedi hanımcığım. Ağzını aradığım halde hiç. Dedim ki seni alsa ne iyi olur Nilüfer, değil mi dedim de. Sözünü kesti. Aşk olsun sana Gülpembe. Yaptığını beğendin mi? Ne yaptım hanımcığım? Daha ne yapacaksın? Bizim evde böyle şeyler konuşulur mu? Sonra Nafiz Bey, isterse milyoner olsun, bir serseriye kız verir mi? Sinirli sinirli çekildi gitti. Gülpembe arkasından eliyle "Nah!" yaptı. "Vermezse turşu kursun." Bulaşıklarının başına oturdu. Ayrım sonu. Sayfa 53.